Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 19.
Bölüm 2. Uzun Savaş. 5. Kısım. Çöl Macerası. 29 Eylül 1911 tarihinde İtalya, Kuzey Afrika'daki son toprakları olan Trablus ve Bingazi bölgelerini ele geçirmek için Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Böylelikle yalnızca 1913 Eylül'ünden 1914 Kasım'ına kadar ara verilecek ve ancak 1923 Temmuz'unda Lozan Antlaşması'yla son bulacak olan Türkiye'nin Büyük Savaşı başlamış oldu. 1911 ile 1923 arasında geçen 12 yılda Mustafa Kemal, adı bilinmeyen bir kol ağasından, zaferler kazanmış bir mareşal ve yeni Türk Ulus Devleti'nin tüm dünyaca kabul edilen lideri olma yolunda yürüyecekti. İtalya Savaşı başlar başlamaz Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa istifa etti. Görevi devralan Yaş Sait Paşa'nın pek etkili olduğu söylenemezdi. Harbiye Nazırı olarak görevini sürdüren Mahmut Şevket Paşa, Mektebi Harbiye'de subaylarla yaptığı bir toplantıda Trablus'un savunulamayacağını itiraf etti. Kara ordusu çok zayıftı ve donanma ise hiç yok gibiydi. Dipnot: Atase, 1911-1912, Osmanlı-İtalyan Harbi ve Kol Ağası Mustafa Kemal, sayfa 33. Kendisi de kısa bir süre önce Trablus'taki Osmanlı birliklerinin bir kısmını Yemen'deki isyancılarla başa çıkmaları için bu bölgeye kaydırmıştı. Dipnot: İnal, 1774. Osmanlı ordusunun yeniden yapılandırılması konusunda Harbiye Nazırı ile ve Bakanlığın baş danışmanı Von der Goltz Paşa ile anlaşmazlığa düşen Genelkurmay Başkanı Ahmet İzzet Paşa Yemen'e gitmişti bile ve 2 yıl sonra Balkan Savaşı patlak verene dek burada kalacaktı. Dipnot adı geçen eser 1976-1977. Her şeye karşın İttihat ve Terakki Cemiyeti savunulması olanaksız bölgeyi savunmaya karar verdi. Binbaşı Enver savaş haberi kendisine ulaşınca Berlin'deki askeri ataşelik görevini bıraktı ve Selanik'teki Cemiyet Merkez Komitesi'ni Libya çölündeki Arap kabilelerini seferber ederek İtalyanlara karşı bir gerilla savaşı başlatmak için ikna etti. Dipnot: C.D. Hayley, The Desperate Ottoman, Enver Paşa and the German Empire adlı yazı. Middle Eastern Studies, 30, No. 1-2. 1909 Nisan'ında İstanbul'daki isyanı bastırdıktan sonra padişahın 1898 doğumlu genç yeğeni Naci ile resmi olarak nişanlanmıştı. Dipnot: Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, Cilt 2, sayfa 226. Naciye Sultan'ın 1899 yılında doğduğunu söylüyor. Artık yalnızca hırslı bir devrimci subay değildi. Halifenin ailesinin bir üyesi sayılırdı ve bu ünvanı herhalde Bedevileri etkileyecekti. Mısır'ı denetleyen İngiltere ile Tunus'u himayesi altında tutan Fransa tarafsız kalacaklarını ilan ettikleri ve İtalya Trablus ile doğrudan iletişimi kestiği için Enver kılık değiştirerek yola çıktı ve 19 Ekim 1911 tarihinde İskenderiye'ye ulaştı. Dipnot adı geçen eser sayfa 227. Enver 15 Ekim'de geldi ama İstanbul'daki kolera salgını nedeniyle gemi karantinaya alındığından 4 gün beklemek zorunda kaldı. Yalnız değildi. İttihat ve Terakki'nin önde gelen bütün devrimci subayları her türlü imkanı kullanarak Libya'ya ulaşmaya çabalıyordu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin İtalyanlara karşı Arapları direnişe geçirme kararı Makedonya'da yaşadıkları deneyimlerden esinlenmişti. Osmanlı yetkilileri sık sık bu bölgede Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan ordularından gizlice gelip yerel silahlı çeteleri yöneten subaylara rastlamıştı. Ama 1911 yılına dek Osmanlı hükümeti böylesine girişimler yapmaktan kaçınmıştı. İtalya'nın işgalinden sonra bile Sadrazam Sait Paşa ile Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa, Libya'ya giden fedai zabitan için resmi bahaneler uydurmak konusunda epey kararsız kalmışlardı. İngiliz ya da Fransız yetkilileriyle karşılaştıkları takdirde Osmanlı hükümetinin arzusu dışında hareket eden macera perestler olarak tanıtılacaklardı. Dipnot: Stoddart, sayfa 70. Bu maceranın önemli sonuçları olacaktı. Libya'ya giden gönüllüler tarafından kurulan teşkilat-ı mahsusa, Osmanlı Devleti sınırları dışında yaşayan Müslümanlar arasında İttihat ve Terakki amaçlarını yayma ve içeride de muhaliflerini susturma görevini yüklendi. Doğrudan doğruya Enver'e karşı sorumlu olan bu özel kuruluşun varlığı, 1. Dünya Savaşı'nda ve sonrasında Almanya, İngiltere ve diğer ülkelerin askeri haber alma subaylarının aynı bir rekabete kalkışmalarına neden oldu. Gerilla savaşlarını ve yıkıcı destekleyen imparatorluklar bazı tehlikelerle karşı karşıya kalırlar. Osmanlı'nın eski devlet adamları bu tehlikeyi sezdiler. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda İtilaf devletlerine karşı yaygın bir direnişi örgütlemek isteyen Mustafa Kemal'i durdurmaya çabalayan Sadrazam Damat Ferit Paşa sonradan şöyle söyleyecekti: "Çete tertibi suretiyle Trablus-Garp muharebesinin devam ettirilmesi, Balkan Harbi'ni doğurup dünkü tebaamız olan küçük kavimlerin İstanbul kapılarına kadar gelmesiyle neticelendi. Ve bu suretle umumi harp sebepleri hasıl olarak nihayet bütün insanlık alemini ve Osmanlı Devleti'ni bugünkü felaketli hale düşürdü." Dipnot: Harbiye Nezaretine gönderilen 3 Ağustos 1919 tarihli muhtıra, Karabekir'in İstiklal Harbi'nin Esasları adlı yapıtından, sayfa 110. Damat Ferit Paşa, Libya'daki Osmanlı subaylarının işe karışmasının beklenmedik sonuçlarını abarttığı gibi, 1919'da Anadolu'daki yaygın Türk direnişini de hatalı değerlendirmişti. Halk direnişinin romantik beklentileriyle Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlıların aldığı yenilgiden sonra Mustafa Kemal'in yaptığı gerçekçi değerlendirmeyi birbirine karıştırmıştı. Yine de damat Ferit Paşa geriye bakışın sağladığı bilgelikle 1911 yılında Osmanlı subaylarına Libya'dan çok Balkanlarda gereksinim duyulduğunu görebilmişti. Osmanlı topraklarının her santimini savunmak ve imparatorluğun uçsuz bucaksız sınırları içinde tek düze bir hükümet yaratmak çabası içinde olan İttihat ve Terakki Cemiyeti gücünü dört bir yana saçtığından yaşamsal önem taşıyan noktalarda zayıflamıştı. Önde gelen subaylar uç noktalara doğru koşunca Balkan Savaşı'nın öncesinde başkentteki gücünü iyiden iyiye yitirdi. 11 Aralık 1911 tarihinde yeni kurulan Hürriyet ve İtilaf adlı muhalefet partisi İstanbul'daki bir kısmi seçimi tek bir oy farkla kazandı. Kamuoyunun kendisine karşı tavır almasından çekinen İttihat ve Terakki Cemiyeti parlamentoyu feshetti. 1912 Ocak ve Şubat aylarında yapılan ve Türkiye tarihinde sopalı seçim adıyla bilinen hileli bir seçimle yeniden iktidara geldi. Görünüşte 270 milletvekilinden 264'ü Sadrazam Sait Paşa'yı destekliyordu. Parlamento dışında kalan muhalefet varlığını ordunun içinde gösterdi ve kendilerine halasker zabitan, yani kurtarıcı subaylar adını veren bir grup İttihat ve Terakki'nin üstünlüğüne meydan okumaya başladı. 9 Temmuz 1912'de Sait Paşa Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'yı feda etmek zorunda kaldı. Bir hafta sonra parlamentonun 194'e karşı 4 oyla kendisine güvendiğini göstermesinin ertesi günü Sait Paşa da istifa etti. "Onların, yani milletvekilleri, bana itimatları vardı, emma benim onlara itimadım yoktu" diyerek istifa gerekçesini açıkladı. Dipnot: İnal, sayfa 1089. 1878'deki Rus Savaşı'nda Kars ve Erzurum'u savunmuş olan yaşlı general Gazi Ahmet Muhtar Paşa, 22 Temmuz 1912 tarihinde aralarında 3 eski sadrazamın da bulunduğu yaşlı devlet adamlarından oluşan bir kabine kurdu. Harbiye Nazırlığı'na asker politikacılardan hoşlanmayan, sert yapılı bir asker olan Nazım Paşa getirildi. İttihat ve Terakki Cemiyeti taraftarlarıyla dolu yeni seçilmiş parlamento 5 Ağustos'ta feshedildi ve cemiyet liderlerini gözaltına almak için girişim başlatılınca bir kısmı yurt dışına kaçtı, bir kısmı da başkentte saklandı. Dipnot: 1911-1912 yılları arasındaki olayların geniş bir özeti Halil Menteşe'nin anılarının ön söz bölümünde yer alıyor, sayfa 24-37. Makedonya'da cemiyetle bağlantılı subaylar görevlerinden alındı, anarşinin hüküm sürdüğü Arnavutluk'ta ise bazıları öldürüldü. Dipnot: Mustafa Kemal Derne'den arkadaşı Salih Bozok'a yazdığı mektupta evde neler olup bittiğini sorunca, Salih iddiatçı subayların ve genel olarak ordunun kötü durumunu anlatan bir mektupla yanıt vermişti. Salih, politikadan subayları uzak tutma bahanesiyle ordunun yok edilmeye çalışıldığını iddia etmişti. Bozok, sayfa 167-169. Mustafa Kemal Libya'ya gitmek için gönüllü olduğu sırada henüz İttihat ve Terakki iktidardaydı ve Mahmut Şevket Paşa da Harbiye Nazırı'ydı. Bir Rus gemisiyle 15 Ekim 1911'de İstanbul'dan ayrıldı. Dipnot: Bu tarih Mustafa Kemal'in İzmir yakınındaki Urla Karantina İstasyonu'ndan Salih Bozok'a gönderdiği 17 Ekim 1911 tarihli mektubunda belirtiliyor. Ayrıca 22 Mayıs 1912 tarihinde Ayn Mansur bin Gazi'den Abdülkerim'e gönderilen başka bir mektup tekrarlanıyor. Atase, 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi, sayfa 134. Şerif adında bir gazeteci kimliğiyle çıktığı yolculukta yanında cemiyetin milli hatibi Ömer Naci ile Sapancalı Hakkı ve Yakup Cemil adında yine cemiyet üyesi iki fedai vardı. Onu Mısır'da karşılayan milliyetçi deniz subayı Rauf Orbay, macera perest askerlerden hoşlanmadığını bildiğinden yolculuk arkadaşlarına şaşkınlıkla baktı. Mustafa Kemal Ömer Naci Bey'le senelerden beri dostluğumuz var. Sohbetinden hoşlanırım. Ama hiçbiriyle fikir birliğimiz yoktur. Ne yaparsın, zaruri haller zaruri yol arkadaşına mecbur etti açıklamasını yaptı. Dipnot Bayur, sayfa 51. Ayrıca Mustafa Kemal'in bakışları yanındaki sıradan macera perestlerin değil, en ünlü macera perest olan Enver'in üzerindeydi. İstanbul'dan ayrılmadan önce yolculuk giderleri için İttihat ve Terakki Merkez Komitesi'nden para istemişlerdi. Kendilerine Enver'e katılmaları söylenmiş ama para verilmemişti. Mustafa Kemal kendi imzaladığı senetlerle 200 sterlin bulmak zorunda kalmıştı. Dipnot: Mustafa Kemal'in Abdülkerim'e, daha sonra Paşa, yazdığı 9-22 Mayıs 1912 tarihli mektup. Atase, 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi, sayfa 134-136, Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 1, sayfa 139-140. 1907'de binbaşılığa yükseltilen Enver, hem rütbece onlardan üstündü, hem de İttihat ve Terakki kurullarında kıdemi vardı. Osmanlı hanedanının müstakbel bir üyesi olarak toplumsal açıdan da üstün sayılırdı. Ayrıca Bingazi'ye varma yarışında Mustafa Kemal'i geride bırakmıştı. 29 Ekim 1911'de İskenderiye'ye ulaşan Mustafa Kemal 3 gün sonra Bingazi'ye doğru yola çıktı. Dipnot Bayur, sayfa 50. Bayura Türk Askeri Tarih Departmanı tarafından verilmiş olan takvimdeki tarihlere 13 gün eklemek gerekir. Bazı tarihler kesin değildir. Bu nedenle Bayur, Mustafa Kemal'in İstanbul'dan 21 Ekim'de ayrıldığını söylerken, bizler doğru tarihin 15 Ekim olduğunu biliyoruz. Urla ve İskenderiye'deki karantina süreleri hesaba katılsa bile yolculuğun 2 hafta sürmesi mantıklı değildir. Buna karşılık ekibin sonunda İskenderiye'ye varmış olması, sınıra yapılan sonuçsuz yolculuk, İskenderiye'ye dönüş, hastanede geçen 2 hafta ve sonunda Aralık ayının başında Bingazi'ye gitmek üzere yola çıkış gibi Mustafa Kemal'in daha sonraki hareketlerinin tarihleriyle uyum içindedir. Öteki Osmanlı subayları gibi sınıra ulaşması için ona da Mısırlı iddiatçı yandaşları yardımcı oldu. Dipnot: Mısırlı subay Salih Harp, daha sonra Paşa ve Mısır'da kullanıldığı biçimde Salih Başa Harp, Mısır deve birlikleriyle sınır devriyesi görevinde bulunduğu sırada İngiliz yetkililerin talimatına karşı gelerek Osmanlı subaylarını Mısır-Libya sınırından gizlice geçirdiğini iddia ediyor. Salih Harp hem Mısır'da hem de İstanbul'daki Mektebi Harbiye'de okudu ve 1907 yılında mezun oldu. Mısır'da askerlik mesleğine devam etmeden önce de Anadolu'daki milliyetçilerle birlikte çarpıştı. Stoddart 70 ve Not 178. Ama yola çıkışından kısa bir süre sonra yaralanınca geri dönmek ve 2 hafta İskenderiye Hastanesi'nde yatmak zorunda kaldı. Çocukluk arkadaşları Nuri Conker ve Fuat Bulca ile burada buluştu. Dipnot: Mustafa Kemal, arkadaşı Abdülkerim'e 22 Mayıs 1912 tarihinde yazdığı mektupta, 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi, sayfa 134-135, İskenderiye'den ilk ayrılışından sonra hastalandığını anlatıyor. Ama 15 Kasım 1911 tarihinde Salih'e, Bozok, gönderdiği ve şifreli olarak Şerif adıyla imzaladığı mektupta, ben seyahatin bir noktasında hayvandan vurularak, yani atlı bir adamı kastediyor, berai tedavi, yani tedavi için İskenderiye'ye geldim, diyor. Bozok, sayfa 160. Salih'e bundan sonra 28 Kasım 1911'de yazdığı mektupta ise, seferin ilk devresindeki mecruhiyeti, yani yara açılması, savdık. Şimdi ikinci sefere çıkıyoruz, diyor. Adı geçen eser. Salih yakın bir arkadaşı olduğu ve her iki mektupta kısa aralıklarda yazıldığına göre, Kerim'e sözüne ettiği hastalık çölde tanımadığı birinin saldırısına uğramasından kaynaklanmış olabilir. Sonunda 1 Aralık 1911 günü trenle İskenderiye'den ayrıldılar. 6 saat sonra Batı Sahra'nın başlangıcındaki son istasyona indiler. Subaylar atlara binerken malzemeler de develere yüklendi. 8 gün süren yolculuktan sonra sınıra vardıklarında İngilizlerin biraz daha batıya ilerleyip küçük Sallum limanını Mısır'a katmış olduklarını gördüler. Mustafa Kemal ile arkadaşları sınırı geçmek isterken durduruldular ve ancak ötekiler geride bırakınca geçebildiler. Dipnot Atase, 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi, sayfa 134-135. 9 Aralık 1911'de Nuri Conker, Salih Bozok'a bir mektup yazdı. Bugün hududu geçtik, Mısır'dan Bingazi toprağına geçmiş oluyoruz. Artık tehlike kalmadı. Buradan sonra 2 günlük mesafede Resul Defne veya Ras Al Dafna mevkiine gideceğiz. Sıhhatimiz yerindedir. Gündüzleri bazen de geceleri yürüyoruz. Geçtiğimiz yollarda Meskûn Mahal namına hiçbir şey yok. Tek tük Bedevi Arap çadırlarından başka bir şey görmüyoruz. Kaçak tarzında Mısır gibi ecnebi memlekette hareket ettiğimizden Mevvaki-i Meskûne'den yani yerleşim bölgelerinden daima uzak bulunmaya mecbur idik. Geceleri çadırda yatıyoruz, yemeğimizi kendimiz pişiriyoruz. Mustafa Kemal'in fasulye ayaklamasını görmelisin. Aşçı başımız Fuat'tır, yani Bulca. Dipnot, Atase, 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi, sayfa 134-135. Fuat Bulca mektubun altına, çöl hayatı pek de çekilirlerden değil, o güzelim Rumeli suları rüyama giriyor. Buradaki suların hepsi boza gibi diye eklemişti. Grup 12 Aralık'ta Resul Defne'ye varıp bölgedeki tek yapı olan büyük bir depoya benzeyen binaya yerleşti. Buraya önemli miktarda malzeme geliyor. Osmanlı Libya'sına giden mücahitler için Resul Defne ilk dinlenme yeri. Dipnot Bozok sayfa 161-162. Mustafa Kemal'in İskenderiye'den ayrılmasından bir gün önce 30 Kasım'da İstanbul'daki Genelkurmay Başkanlığı, Enver'e Mustafa Kemal'in kol ağasılıktan binbaşılığa terfi ettiğini bildirdi. Dipnot, Şıvgın, sayfa 83. Atatürk'ün hizmet siciline göre terfi ettiği 27 Kasım 1911'de açıklanmış. Atase Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri 1. Birkaç gün önce 12 Kasım 1911'de de Enver Kurmay Yarbayla terfi etmiş ve Bingazi Bölgesi Komutanlığı'na atanmıştı. Harbiye Nazırlığı'na Bingazi Bölgesi Komutanı ve Valisi imzasıyla çektiği telgrafta, Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal'in kendi arzusuyla 18 Aralık 1911 günü orduya katıldığını bildiriyordu. Herhalde Mustafa Kemal bu tarihte Osmanlı Nizami birlikleriyle temas kurmuş ve Bingazi'de göreve hazır olduğunu bildirmişti. Mustafa Kemal bir arkadaşına yazdığı mektupta ilk olarak 22 Aralık 1911 tarihinde Tobruk dışında İtalyanlarla çarpıştığını anlattı. Aslında İtalyanlar Tobruk'u 4 Ekim'de ele geçirmişti ama tüm sahil boyunca olduğu gibi Osmanlı birlikleriyle Arap kabileleri kurulan cephenin tam karşısına yer alıp ülke içlerine girmelerini önlemişlerdi. Tobruk dışındaki Osmanlı birlikleri komutanının Ethem Paşa gibi bir general olması olağan dışıydı. Gerçi Ethem Paşa Mustafa Kemal ile Nuri'nin yanında kalmalarını istemişti. Ama onlar Bingazi bölgesinin karargahı olarak kullanılan daha batıdaki Derne limanı dışındaki kampa gitmeyi yeğlediler. Dipnot, Ethem Paşa'dan İstanbul'daki Genelkurmay'a çekilen telgrafın tarihi 16 Aralık 1911. Şıvgın, sayfa 151. Mustafa Kemal kendisine Doğu Birliği'nin komutasının verildiğini ve Fuat'ın Bulca Kurmay subayı olduğunu, daha önce gelen Enver'e ise Batı Birliği'nin komutasının verildiğini ve Kurmay subayının da Nuri Conker olduğunu yazdı. Ve harekatın hacmi büyüyünce Enver'in tüm Bingazi bölgesi komutanlığına getirildiğini ve kendisinin de Derne bölgesinden sorumlu olduğunu ekledi. Aslında daha Mustafa Kemal Bingazi'ye ulaşmadan önce Enver bölge komutanlığına atanmıştı. Yöreyi adeta kendi tımarı gibi görüyordu ve imzasını taşıyan para bile bastırmıştı. Dipnot, Hayley, sayfa 11. Kaçınılmaz bir biçimde Enver ile Mustafa Kemal arasında sürtüşmeler baş gösterdi. Anlaşılan haber İstanbul'a ulaşmıştı ki artık sadrazam olan Mahmud Şevket Paşa bir yıl kadar sonra 19 Şubat 1913'te Libya Savaşı sırasında Mustafa Kemal'in Enver ile anlaşamadığını duyduğunu günlüğüne yazacaktı. Dipnot İdemir sayfa 33.
Ayrım sonu.